Ayrım 12.
Devletin siyasi katı ile kurulan ayrıcalıklı bireysel ilişkilerin yüksek getiri sağladığı bir ortam, hele 1988-89 gibi bir durgunluk konjonktüründe iş çevrelerinin saflarında olağanüstü gerginlikler ve belirsizlikler meydana getirir. Siyasi çevrelerle özel ilişkilerin gelecekte nasıl seyredeceğini öngörmek, uzun dönemli yatırım kararları almak ayrıcalıklı gruplar için dahi güçleşir. Dışlanan çoğunluk ise devletin özel teşvik ve korumalarına gerek olmayan iç ticaret ve küçük çaplı üretim gibi alanlarda varlığını sürdürebilir. Orta boylu veya daha büyük sanayi, dış ticaret, finans, büyük boyutlu turizm, büyük kentsel rantların veya devlet ihalelerinin söz konusu olduğu müteahhitlik gibi kritik alanlarda ise dışlanmanın bedeli ağırdır, varlık yokluk sorunudur. Çağdaş Batı kapitalizmi 18. ve 19. yüzyılların dinamik ve yaratıcı rekabeti üzerine oluşmuştur. Bu teknolojide üretim maliyetlerinde, kalitede, fiyatta, pazara ulaşmada rekabette, yani rakip firmadan bir adım ötede bulunmayı bir varlık yokluk sorunu haline getiren bir kapitalizmdir. 21. yüzyıla yaklaşırken Türkiye kapitalizmi ise Cumhurbaşkanından başlayarak belediye başkanı katında son bulan ve ihsan dağıtma yetenekleri sınırsız olan devletin siyasi katına nüfuz etmede vahşi bir rekabete dayanıyor. Bu durum oyuna katılanlar tarafından öylesine doğal görünüyor ki, Dalaman'a yakınlığıyla tanınan ve Taksim'deki arsası üzerindeki imar iznini 10 kattan 34 katta çıkarmayı ve böylece olağanüstü rantlara ulaşmayı becerdiği için eleştirilen Mustafa Süzer, bu eleştirilere Sabancı'ya 40 kat rant verilecek de bana niye verilmeyecek, bunlar risk alarak kazanılmış rantlardır diye yanıtlıyor. Dipnot 23. İşte çağdaş Türkiye kapitalizminin rekabet ve risk anlayışı. Bir diğer ilginç tepkiye örnek olarak Halit Narin'i verelim. 12 Eylül rejimi altında iktidarla yakın ilişkiler içinde bulunan, sendikal hayatı disiplin altına almayı hedefleyen, yeni yasal çerçevenin oluşmasına doğrudan katkıları olan tekstil sanayicisi Narin'i, ANAP döneminde iktidarla aynı yakın ilişkileri kuramadığı anlaşılıyor. Narin bunu denediğini açıkça itiraf ediyor. Hükümet değişikliğinde menfaat beklentilerim olmuştur, bu da doğaldır diyor. Ancak ayrıcalıklı gruba girmeyi başaramamıştır. Yüksek kredi faizlerinin yükü, kendi dış ticaret sermaye şirketini kuracak kadar büyük olmaması ve özel imkanlardan yoksun tutulması Narin'i krize sürükleyince ve ancak o zaman ünlü iş adamımız ANAP'ın yeni düzenine şiddetle saldırmaktadır. Bazı firmalar çıktı son 5 senede, bunları her temel atmada, her toplantıda, her ihalede görmeye başladık. Boğaziçi'nin özelleştirilmesinde de bunları görüyoruz. Türkiye'de 2-3 tekelin dışında ihale alan iş yapan yok mudur? Hadiselerin birkaç firmanın etrafında sergilenmesi yanlış. Üstün aile tiplerine, bütün işleri ben yapacağım diye ortaya çıkan firmalara karşı üzücü reaksiyonlar olmasın diye şunu düşünüyoruz. Herkes devletin her şeyinden istifade etmelidir. Dipnot 24. Narin şüphesiz devlet imkanlarından genel değil bireysel istifade elde edememenin sıkıntısı içindedir. Ancak bu sıkıntıyı herkesin istifade etmesi formülü içinde dile getirdiğinde bir açmaz içine girmektedir. Zira ANAP'ın son yıllarına damgasını vuran istifade biçimleri genel ve kısmi değil bireyseldir. Bireyselleşmesinin de bir toplumsal sınıf olarak burjuvazi için yarattığı sorunlar çözümsüzdür. O kadar çözümsüzdür ki TÜSİAD'ın genç kuşaktan gelen başkanları yeni düzeni kleptokrasi, hırsızlık rejimi olarak nitelendirmeye mecbur kalacaklar. 1985 sonrasında keyfi yönetimin bir hükümet tarzı olduğunu ileri süreceklerdir. Dipnot 25. 1990'lı yılların başında sermaye devlet ilişkilerindeki yozlaşma eğilimleri, önceki 10 yıla damgasını vuran uzun dönemli bir perspektif yokluğu ile birleşince, Türkiye burjuvazisinin en gelişkin ögelerinin farklı bir siyaset, farklı bir iktidar ve farklı bir perspektif arayışı hızlanmaktadır. Bu yıllar yine İstanbul'un büyük iş çevrelerinde vizyon, perspektif, strateji ve plan gibi 10 yıldır iktisat politikaları söyleminin dışında kalmış olan kavram ve temaların yeniden tedavüle girmesi gibi ilginç sonuçlar doğurmaktadır. Son yıllarda gözlenen kimi tepkilerin, yeni düzenin tahripkar ögeleri ağır basmaya başlayınca gündeme gelen basit bir revizyon talebinden ibaret olup olmadığını zaman gösterecektir. Unutmayalım ki sermaye-devlet ilişkilerindeki yozlaşma, iş çevrelerinin aktif katkısı olmasaydı hiçbir zaman bugünkü boyutlarına ulaşamazdı. Dipnotlar 1. 1989 içindeki durumları itibariyle bunlar Çukurova, Koç, Sabancı, İş Bankası, Doğuş, Yaşar, Akın, Asil Nadir ve Çolakoğlu gruplarıdır. Bu gruplaşmada ve bölümde kullanılan ampirik bilgilerin bir kısmı arkadaşım Galip Yalman'la birlikte yürüttüğümüz ve Kahire'de Ford Vakfı MERC tarafından desteklenen bir araştırmada derlendi. Aynı bağlamda vazgeçilmez bir kaynak olarak Mustafa Sönmez, Kırk Haramiler, Türkiye'de Holdingler, İstanbul 1987, Gözlem Yayıncılık. Sönmez'in yayın yönetmenliğini yaptığı süreyle sınırlı olarak Ekonomik Panorama dergisi, Türkiye'de sermayenin anatomisine ışık tutacak çok değerli bir koleksiyon oluşturmuştur. Holding bankacılığı için Öztin Akgüç, Türkiye'de Bankacılık, İstanbul 1987, Gerçek Yayın Evi, 100 Soruda dizisi. 2. Kapalı ve hatasız bir liste sayılmamak uyarısı ile bu grupları şöyle sıralayabiliriz. Koç, Sabancı, İş Bankası, Çukurova, Yaşar, Doğuş, Akın, Çolakoğlu, Asıl Nadir, Profilo, Dinçkök, Eczacıbaşı, Bodur, Anadolu Endüstri Holding, Konukoğlu, Koçtu, Ulusoy, Zihni, Tekfen, Enka, STFA, Kutlutaş, Gamma, Güriş, Alarko, Kiska, Aska, Süzer, Transtürk, İkinciler. 3. Geniş bir tabanı ve yarı resmi işlevleri bulunan sanayi ve ticaret odaları ile Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin yönetimi genellikle küçük boyutlu iş adamlarından Sezgin, Yazar, Faralyalı veya büyük sermayenin profesyonel yöneticilerinden Soysal, Coşkun olmuştur. Büyük sermayenin kulübünü oluşturan TÜSİAD ise doğrudan büyük patronlar Sabancı, Eczacıbaşı, Koçman, Dinçkök, Boyner yönetmeyi yerlemişlerdir. 4. Türkiye Bankalar Birliği Bankalarımız Ankara 1987 5. Ekonomik Panorama 25.2.1989 6. Bakanımız Ankara Günlük Ekonomik Bülten 20.11.1987 7. Mehmet Ali Birant 12 Eylül İstanbul 1984 Karacan Yayınları sayfa 100-101 8. Cüneyt Arca Yürek Cüneyt Arca Yürek anlatıyor. Cilt 8 Ankara 1986 Bilgi Yayın Evi sayfa 320-374 9. Bu sorunu Türkiye İktisat Tarihi 1908-1985 İstanbul 1988 Gerçek Yayın Evi başlıklı çalışmamızda yer yer tartışmış idik. 10. Bu mektubun tam metni için Mustafa Sönmez adı geçen eser sayfa 346 ve devamı. 11. İzmir Ticaret Odası Dergisi Haziran 1983 12. Milliyet 10-12-1987 13. Cumhuriyet 5-11-1989 14. İşveren Eylül ve Aralık 1987 Hürriyet 16-11-1986 15. Arca Yürek adı geçen eser sayfa 18 16. S. Ergin Amerikan Gizli Belgelerinde 12 Eylül Hürriyet 12.9.1990 17. Hürriyet 13/3/1989. 18. Ekonomik Panorama 26/3/1989. 19. Bu konuda bakınız Oğuz Oyan, 24 Ocak ekonomisinde dışı açılma ve mali politikalar, Ankara 1987, V yayınları. 20. Sönmez, adı geçen eser, sayfalar 350-351. 21. Bilal Çetin, Soygun, Ankara 1989, Bilgi Yayın Evi. 22. Sabah, 16-12-1990. 23. Cumhuriyet, 15-3-1989. Süzer'in burada sözünü ettiği riskler, rantları kazananlardan çok er geç siyasal veya hukuki hesap verme durumunda kalması söz konusu olan rantları dağıtan siyasi kadrolara ait olsa gerek. 24. Ekonomik Panorama 12-3-1989. 4. Bölüm 12 Eylül ve ANAP döneminde işçi sınıfı ve köylülük, savunma ve uyum mekanizmaları. 1. Giriş. İkinci bölümde 1970'li yılların kriz konjonktüründen başlayarak ve 12 Eylül ve ANAP dönemlerinden geçerek temel bölüşüm ilişkilerinde meydana gelen değişmeleri ve bunların arkasındaki iktisat politikası ögelerini gözden geçirdik. Türkiye toplumunun iki temel üretici sınıfını oluşturan işçi sınıfı ve köylülüğün 1977 sonrasında göreli ve mutlak ekonomik durumlarında meydana gelen değişmeler bu bölümde ücret-kar ikiliği ve çiftçinin eline geçen verili fiyatlar aracılığıyla inceleniyordu. Türkiye'nin ekonomik ve toplumsal yapısı işçi ve köylü sınıflarının sözü geçen bölüşüm bozulmalarına karşı bir dizi savunma ve uyum mekanizması uygulayabilmesine imkan veriyor. Sınıfların günlük hayatlarına intikal eden bazı özellikleriyle bu yapıyı ve işçi ve köylü ailelerince ne türden savunma ve uyum mekanizmalarının uygulandığını, bunların sonuç ve maliyetlerinin neler olduğunu bu bölümde ele almaya çalışacağız. ANAP döneminde siyasi iktidarların ücretler ve fiyatlar üzerindeki operasyonlarının dışında uyguladığı ve özellikle kentli emekçilerin ekonomik durumlarını etkileyen yeni politik öğelerini de bu çerçevede dikkate almak zorundayız. Bölüşüm bozulmaları, sözü geçen uyum ve savunma mekanizmaları ve yeni politik öğeleri 1980'li yıllara damgasını vuran siyasi ortam içinde emekçi sınıfların politik tavırlarını da şüphesiz karmaşık bir biçimde etkilemiştir. Bu etkileri bunların bazı ideolojik yansımaları ile birlikte tartışmaya başlamakta herhalde yarar vardır. Bu bölümde işte bu sorun ve temalar tartışılıyor. Tartışmayı önce işçi sınıfı, sonra da köylülük açısından ayrı ayrı sürdüreceğiz. Her iki sınıfa ait olgusal, ampirik malzeme farklı nitelikte olduğu için bu tartışma simetrik olmayacak. Esasen bu bölüm konuya ilişkin olgu ve bulguların derli toplu bir betimlenme denemesinden ve önem taşıyan bir alanın araştırılmasına dönük başlangıç adımlarından oluşuyor. Ortaya çıkan sonuçların ve yargıların yeni araştırmalar, yeni ampirik bilgiler ve yeni çözümlemeler karşısında revizyondan geçmesi gerekebileceğini peşinen kabul ediyoruz. Dipnot 1. 2. Askeri rejim ve ana politikalarına karşı işçi sınıfı. Toplumsal profil ve bazı maddi özellikler. Türkiye toplumunda işçi sınıfının sayısal ağırlığı nedir? Bu sorunun doğru bir biçimde yanıtlanması için çeşitli tanım, kavram, ampirik bilgi ve yöntem güçlüklerinin aşılması gerekir. Biz tablo 7'de 1985 nüfus sayımının bulgularını kullanan göreli olarak basit bir yol izlemeyi ve böylece soruya kaba bir yanıt vermeyi yeğliyoruz. Tablo 7. Tarım dışı faal nüfusun toplumsal bileşimi ve bazı oranlar. Tarım dışı faal nüfusun bileşimi. Ücretli, maaşlı olmayan gruplar. 1.981.000 kişi. %25,7. Ücretli ve maaşlılar 5.727.000 kişi, yüzde %74,3. Bu grubun sektörel dağılımı imalat sanayi 1.729.000 kişi %22,4. Ulaştırma, haberleşme, elektrik, su ve benzerleri 356.000 kişi %4,6. Madencilik ve inşaat 832.000 kişi %10,8. Kamu hizmeti 1.575.000 kişi %20,5. Diğer hizmetler 1.235.000 kişi %16,0. Toplam tarım dışı faal nüfus 7.708.000 kişi %100,0. Bazı oranlar %. Toplam ücretli maaşlılar bölü toplam faal nüfus %31,5. Tarım dışı ücret maaşlılar bölü tarım dışı faal nüfus %74,3. Tarım işçileri bölü tarımda faal nüfus %4,3. Tarım dışı faal nüfus bölü toplam faal nüfus %38,9. Kaynaklar ve notlar. Devlet İstatistik Enstitüsü 1985 nüfus sayımı sonuçlarından. Silahlı kuvvetlerin muvazzaf olmayan bölümünü oluşturduğu tahmin edilen 730.000 kişi tarım dışı faal nüfus ve kamu hizmetleri kategorisinden düşülmüştür. Türkiye'de faal nüfusun en kaba ve en bütüncül dökümünü veren tablo 7'yi fazla iddialı bir biçimde yorumlamamak gerekir. Tarımda kadınların faal nüfusa katılma biçiminde uygulanan varsayımdan ötürü faal nüfusun tarım dışı dağılımı tahminleri tarımın payını yapay biçimde şişirmektedir. Nüfus sayımı bulguları toplumsal yapı çözümlemeleri için gerekli ayrıntı ve yöntem titizliklerinden yoksundur. Bu tür çekinceleri bir yana bırakarak dikkatimizi tarım dışı nüfusun özelliklerine kaydıracak olursak, tablonun bulgularından hareketle birkaç saptama yapabiliyoruz. Birinci olarak, tarım dışı faal nüfusun %25,7'sinin ücretli maaşlı olmayan gruplardan oluştuğu ortaya çıkıyor. Son derecede heterojen bir özellik taşıyan bu grubun, burjuvazinin sayısal olarak fazla geniş bir yer kaplamadığı düşünülürse, esas olarak küçük burjuvazi ve marjinal nüfustan oluştuğunu söyleyebiliriz. Buradaki küçük burjuvazi terimi, kent ekonomisinin küçük üreticilerini de içeren ve ikinci bölümde gözden geçirdiğimiz gibi resmi kaynaklara göre 1,4 milyonu bulduğu ileri sürülen esnaf ve sanatkarlar ile profesyonel grupları yani nitelikli serbest meslek sahiplerini kapsar. Buna karşılık mavi yakalı işçi sınıfının 1. imalat sanayi, 2. ulaştırma, haberleşme ve benzerleri ile 3. madencilik ve inşaatta çalışan ücretlilerden oluştuğunu ve bunların da tarım dışı faal nüfusun %37,8'ini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'de inşaat ve madencilik sektörlerinde çalışan işçilerin genellikle yarı kırsal özellikler taşıdığı dikkate alınırsa, bu üç alt grubun toplam faal nüfusun %27'sini oluşturan ilk ikisi tarım dışı proletaryanın çekirdeği olarak yorumlanabilir. Ve nihayet devlet memurları ve diğer kamu hizmetlerdeki ücretlileri beyaz yakalı işçiler grubu olarak yorumlayabiliriz. Bunlar da tarım dışı faal nüfusun %36,5'ini oluşturuyor. Ücretli, ücretli olmayan kategorilerin göreli büyüklüklerinden ve sektörel dağılımlarından çıkan bu kaba sayısal dökümü, sektör içi faal nüfus anatomilerine gidebilseydik belli ölçülerde değiştirmek zorunda olurdu. Böyle bir düzeltme yapılmadan ortaya çıkan tablo, burjuvazinin dışındaki tarım dışı faal nüfusun birbirinden sayısal olarak çok farklı olmayan üç büyük bloktan oluştuğunu gösteriyor. 1. Bir hayli heterojen ögelerden oluşan küçük burjuvazi, marjinal nüfus bloku. 2. Yaklaşık %30'u yarı kırsal nitelikler taşıyan mavi yakalı işçi sınıfı ve 3. Devlet memurları ile hizmet sektörü emekçilerinden oluşan beyaz yakalı ücretliler. Bu çalışmada bulgularından yararlanacağımız İstanbul'un gecekondu ağırlıklı semtlerine, biri sadece Kartal, diğeri ise tüm İstanbul ilçeleri olmak üzere kapsayan iki alan çalışması, dipnot 2, bu üç grubun göreli ağırlıklarını Kartal için %34,6, %52,5, bunun %17'si niteliksiz işçi olmak üzere ve %12,9. İstanbul için ise %55,7, %35,6 ve %8,7 olarak saptıyor. Kapsamlar, tanımlar ve yöntemler farklı olduğu için tam olarak karşılaştırılamayacak olan bu bulgulardan çıkan ortak izlenim, Türkiye'de kent ekonomilerinde çok güçlü bir küçük burjuva ögesinin varlığı ve kısmen buna bağlı olmak üzere sanayi proletaryasının mutlak ağırlık taşımadığı saptamalarına indirgenebilir. Bu bloklardan her birinin ekonomik konumları, işlevleri, bölüşüm dinamiklerinden etkilenme biçimleri, politik davranışları, ideolojik tavırları arasında farklılık vardır. Ve bu bağlamda her blokun içinde küçümsenmeyecek dozda ayrışmalar da vardır. Bu saptamaları bu çalışmanın birinci ve ikinci bölümlerindeki çözümlemelere ve kavramsal çerçevelere bağlarsak, Türkiye toplumunun tarım dışındaki sınıf dinamiklerini burjuvazi işçi sınıf ekseni üzerinde incelediğimizde oldukça önemli büyüklükler oluşturan toplumsal grupların kapsam dışı kaldığını da görmemiz gerekecektir. Bu bölümde birkaç saptama ve sorgulama dışında bu boşluk doldurulmuyor. Şimdilik sözü geçen boş alanın geleceğe dönük araştırma gündemleri bakımından önemine dikkati çekmekle yetiniyoruz. Tarım dışında Türkiye işçi sınıfı ne derecede yeni ve ne derecede kentleşmiş bir sınıftır? Baba mesleği çiftçi olan veya köy doğumlu işçilerin oranı şişe cam işçilerinde %52'yi, demiryolu işçilerinde %50'yi, petrol kimya işçilerinde ise %40'ı bulmaktadır. Dipnot 3.